Merhaba, Reflektif Dergi Podcast programına hoş geldiniz. Derginin eleştirel hümanizm ve ekoloji temasını ele aldığı sayısının yazarlarından Mahmut Burak Atasever bugün konuğumuz. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Siz bu sayıya bir farmakon olarak yeni medya teknolojileri başlıklı bir makale ile katkıda bulunuyorsunuz. Öncelikle emeğinize sağlık. Makalenizden çok faydalandım ben. Ve bu çalışmanızda aslında siz de ilerleyen sorularda daha çok açarsınız tabii ama teknoloji ve antroposen kavramlarını irdeleyerek bir krizin varlığından bahsediyorsunuz ve aynı zamanda teknik ve zaman arasındaki ilişkide sorularınız var. Ama öncelikle sizden bu çalışmanızın yolculuğunu, sizin bu makaleyle, bu çalışmayla öykünüzü ve aslında amacınızı dinleyelim.
Tabii. Teşekkürler ederim öncelikle davetiniz için. Bu makale, yani daha doğrusu aslında bütün bu çalışma benim uzun yıllardır devam eden, kafamda dolaşan soruları, soru işaretlerini bir şekilde daha derinleştirip cevaplar arama yolculuğum aslında. Felsefe mezunuyum. Sonrasında bir medya masterı sürecim oldu. O süreçte aslında daha çok da berraklaşmamış bir şekilde medya teknolojileri ve aslında gerçeklik hem toplumsal hem politik hem kültürel hem de aslında fiziksel dünyaya dair gerçekliklerle ilgili o aradaki kesişim çok ilgimi çekiyordu. Lisans hayatımda da aslında yine ilgilendiğim alanlar itibariyle çok buralardan besleniyordum. Oradaki master sürecinde daha işte dediğim gibi çok da berraklaşmamış olan sorular daha sonra ikinci felsefe üzerine yaptığım master'da daha da belirginleşmeye başladı. Ve o süreçte geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Fransız felsefeci Bernard Stiegler metinleriyle tanıştım. Onun metinleri gerçekten soruları formüle etmeme ve özellikle de teknolojiyle ilgili bu farmakoloji tartışmasına sürükledi beni. Akabinde de bunu bir yüksek lisans tez çalışması olarak tamamladım. Reflektif Dergi için hazırladığım bu makalede aslında benim yüksek lisans tezimden daha kompakt hale getirdiğim, biraz daha tartışmaları daha belirginleştirerek ve spesifik bir alana odaklayarak özellikle de işte medya teknolojileri konseptini de son geçtiğimiz birkaç on yılda dünya üzerindeki hani en belirgin dönüşümlere sebebiyet veren teknoloji olarak biraz interneti ele aldığım bir çalışma olarak tamamladım.
Gerçekten elinize sağlık tekrardan. Siz bu kadar emek vermişken biraz aslında bu emeği de dinlemek istiyoruz biz. Yani ikinci sorum da bu nedenle aslında makalenizdeki tartışmayı nasıl ele aldığınızla ilgili. Yani her yeni iletişim teknolojisinde öngörülmeyen sorunların tarihte ortaya çıktığından bahsediyorsunuz. Yani sizden direkt alıntıyla aslında kendini bir yandan okurken not aldığım için. Bu noktadan ele alacak olursak varlığımızın dijitalleşmesi yaklaşımıyla sizin tartışmanız nedir? Ya da siz aslında burada neyi öne sürüyorsunuz?
Tabii şöyle yani genel hattını özetlemeye çalışayım ben size tartışmanın buradaki. Aslında hani benim ele aldığım soru çok hani felsefe tarihinin temel problemlerinden bir tanesi olarak insan merkezliği, bu antroposentrik bakış açısının kaçınılmazlığı ve aslında bundan kaçmaya çalıştığımız noktada da her seferinde insanı bir öteki olarak konumlandırmak ve dolayısıyla da bunun üzerinden yükselen bir iç-dış diyalektiği metafiziğinin kaçınılmazlığı problemiydi. Bu klasik bir problem olmakla birlikte aslında modern felsefe de hala bunu çözmeye çalışıyor. Modern felsefede çağdaş dönemi kapsayan bir tanımlama olarak aslında tarihin şimdiki dönemi olarak da antroposen çağı özelinde ben bu tartışmanın nereye evrildiğini araştırıyorum. Hani buradaki temel sorun da yani antroposen çağında yani insanın yerküre üzerindeki etkinliğinin tüm zamanları ve diğer tüm etmenleri aştığı bu noktadaki bu failliğin teknik nesne ile ilişkisi içinde ele alınma zorunluluğu. Böyle bir zorunlulukla karşılaştım aslında. İnsan ve teknik nesne arasındaki bu ilişki aslında sürekli bir dönüşümü ve değişimi içeriyor ve dolayısıyla da aslında dünyanın teknolojiyle birlikte nasıl evrimleşmekte olduğu gibi geniş bir soruya daha spesifik olarak medya teknolojileri üzerinden bir cevap arıyor güncel bir kontekste. Burada da aslında tekniğin, burada bahsettiğim Bernard Stiegler'in tezlerini kullanıyorum. Tekniğin her şeyden önce aslında bir hatırlama edimi olması ve bunun da Stiegler'in, Husserl'in içsel zamanın bilinci metninde ele aldığı birincil bellek ve ikincil bellek, bunları kabaca algı ve hayal gücü olarak belki kategorilendirebiliriz. Bunlar arasındaki ilişkiye zorunlu bir şekilde dahil olması gerektiğini düşündüğü bir üçüncül bellek fikri. Ve bu üçüncül belleğin de aslında benim ele aldığım haliyle bunun bir medya olduğu varsayımından hareket ediyorum. Burada da bu insan-medya ilişkisinin teknik ve teknolojiye dair bir incelemenin merkezini oluşturuyor benim çalışmam açısından aslında. Burada da yani tabii ki insanla ilgili konsepti de yeniden ele almak durumunda kalıyoruz. Hani burada insanın evren içindeki oluşunun organik, merkezci ve aslında bir taraftan da indirgemeci bir bakış açısından ziyade diğer bütün nesnelerle birlikte organik ve inorganiğin karışımı bir biçimlenişe sahip olduğunu ve buradan da hareketle aslında ona bir öz atfedilemeyeceği bakış açısı Stigler'in kabul ettiği ve benim de takip ettiğim felsefi argümanlardan bir tanesi. Bu yeni düzen tahayyülü Stigler açısından aslında ondan alıntılayarak söyleyeyim. Fiziksel bilimlerin inorganik varlığı ile biyolojinin organize olmuş varlığı arasında kalan üçüncü türden bir varlık olarak işaret ettiği inorganik organize madde. Yani aslında teknik nesneyi doğru teşhis edilerek ancak anlaşılabilir hale geliyor. Ben de aslında teknik nesnenin antroposen çağındaki yolculuğunu ele alıyorum. Ve antroposen çağı da aslında her şeyden önce bir krizler çağı olarak karakterize oluyor. Bu antroposen çağında en belirgin olarak ekolojik şekilde belirginleşen kriz, hani Husserl'den beri tarif edildiği haliyle bilimin, felsefenin, anlamın ve Stigler'in buraya eklediği yeni bir hal olarak da arzunun krizi olarak da betimleyebildiğimiz bir kriz. İnsanı farklı yaşam formlarını bir arada barındıran kozmolojik bir sistemin ya da hatta sistemlerin hem kurucusu hem de bu sistem tarafından bir teviye sürekli yeniden kurulmaya devam eden bir varlık olarak evrimleştiği büyük bir ekosistemin parçası olarak tartışmamız gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu kriz fikriyle de aslında daha belirgin bir şekilde hissetmeye başladığımız geleceğe yönelimlerin önünün kapanmış olması. Yani burada arzu üzerinden bunu işaret ediyor, etmeye çalışıyoruz biraz. Yani bellek bizim geçmişle irtibatımızı kurduğu için kurduğu gibi aslında bizi geleceğe yönlendirecek o etkiyi de bize sağlayan aslında hafızamızı gelecekle de bir araya getiren bu geleceğe yöneliminin önünün kapanmış olması aslında bu krizin felsefenin konusu olmasını sağlayan en temel faktörlerden bir tanesi. Çünkü geleceğe yönelimlerin bir şekilde artık önünün kapanmış olması, gelecekle ilgili tahayyül kuramıyor olmanın yarattığı en temel problemlerden bir tanesi bireyleşmenin itimi. Yani bireyleşmenin ve buna dair aslında arzunun önünü açabilecek reçeteleri aramak durumundayız. Dolayısıyla da aslında bu çalışma itibariyle de insanın bir bireyleşme problemiyle de karşı karşıya kaldığı antroposen çağında teknik nesneyi doğru teşhis ederek bu geleceğe yönelimlerin önünü nasıl açabileceğimiz, buradaki iyileştirici reçeteleri nasıl bulabileceğimizle ilgili bir çalışma. Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim.
Siz krizler çağı, dönüşüm, değişim gibi konseptlerden bahsedince ve bir yandan da okurken ben sizin çalışmanızı Benim aklıma biraz body art'ın bu artan yani iletişim teknolojileri veya işte simülasyonlarla anlamların gerçekliğinin yitirildiğine dair bir tartışma da geldi bir yandan. Tabii ilk okuduğum zaman biraz bunun üzerine bir dersin notlarını da hazırlıyordum. Belki bununla da ilgilidir. Yani biliyorsunuz bildiğiniz gibi farklı çalışmalarında Disneyland'ın mesela en iyi simülasyon örneklerinden biri olduğunu veya İşte İtalya'daki bir bombalamanın nasıl farklı gerçeklikleri inşa edebildiğini söylüyor. Yani işte sol kanada göre bu nasıl bir işte kimden kaynaklandığını, belki bir sağ kanadın gerçekleştiğini ya da işte sadece bir polis senaryosu olabileceğini, sağ kanadın başka bir sorumluyu inşa ettiğini söylüyor. Dolayısıyla bir yandan da tüm bu modern teknolojilerle gerçek gerçekliğin ortadan kaybolduğunu da tartışıyor. Şimdi bugün de baktığımız zaman biraz siz krizler çağı, değişim, dönüşüm de deyince farklı veya alternatif gerçekliklerin üretildiği bir çağda yaşıyoruz. Belki de bu kriz çağında çok ilişkili bir şey bu. Yani kimileri hakikat sonrası çağ diyor, kimisi kaygı veya endişe çağı. Bazen ise tüm bu tanımlar birbirleriyle örtüşüyor aslında. Özellikle kriz zamanlarında ürettiğimiz veya sosyal medya araçlarıyla paylaştığımız alternatif gerçekler var ama olumsuz sonuçlar yaratabiliyor. Ya da bizi bir gerçekliğe, belki sizin çalışmanızla daha ilgili olabilecek bir şekilde bizi bir gerçekliğe de yöneltebilen durumlar var. İşte Covid zamanında karşılaştıklarımız oldu, savaş ortamında işte Ukrayna, Rusya aklımıza gelebilir. Bütün bunlar sizce bu yeni gerçeklik, bu günümüzün gerçekliği diyebiliriz, belki de koşulları bir zarar veriyor mu ya da eğer veriyorsa zararı bunu değiştirebilir miyiz, ne yapabiliriz, durum nedir gibi böyle belki de cevaplanması çok kolay olmayacak ama biraz sizin fikrinizi merak ettiğim bir sorum var.
Tabii. Güzel bir soru. Şöyle yani teknik ve teknolojiyle ilgili incelemede özellikle de işte yine tekrar ismini zikredeceğim Stigler'in tezi aslında tekniğin her şeyden önce farmakolojik olduğu ile ilgili bir saptama. Yani onun tam da aynı sebepten dolayı hem çok etkili hem de çok tehlikeli bir fenomen olması. Bu özellikle internet tartışmasında çok daha belirgin bir hale geliyor. Bu gitgide buradaki kaygılar çok daha belirginleşiyor. İnternetin algoritmik bir tahakküm makinesine dönüşmesi ve işte özellikle verilerimizle ve bu verinin hiperotomasyon vasıtasıyla da kendiliğinden korelasyonu sayesinde artık aslında sadece aktüel olana değil aynı zamanda potansiyel olana yani davranış biçimlerine, tercihlere yönelik bir tehdit oluşturması. Yani bu tehdit altında da insan politik tercihlerinden, beğeni yargılarına, gelecek taahhütlerinden, mutluluk jestlerine kadar tüm bu geleceğe yönelimlerini entropik bir sisteme kaybederek aslında genel proletarleşmenin de bir kurbanı haline geliyor. Bu hiperotomasyonun yarattığı aslında en büyük tehlike emeğin bütüncül kaybı. Ben hani çalışmam dahilinde benim en tedirgin eden ve gerçekten de hani iliklerime kadar hissettiğim kısmı burası. Yani toplum otomatikleşiyor ve otomatik bir toplumda aslında gerçeklikle ilgili sorunun etik politik bir düzlemde en azından en belirginleştiği kısım çalışmanın geleceğinin ne olacağıyla ilgili soru. Bu soru er ya da geç cevaplamak durumunda kalacağımız bir soru. Çünkü otomasyon karşısında beceri bilgisini kaybeden insan kaçınılmaz olarak vasıfsızlaşacak. Ve bu tartışma gitgide daha yaygınlaşıyor. Gelecekte yani toplumu bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi aslında vasıfsızlar sınıfının oluşması ve bu sınıfla nasıl baş edeceğimizle ilgili en ufak bir fikrimizin olmaması. Yani tüm ücretli emeğin profesyonellik olarak proletarleşmesi karşısında aslında Stigler'in çalışmasında hani bir iyileştirici bir reçete olarak sunduğu benim de yine katıldığım bir arzu ve duygulanım deneyimi olarak amatörlüğü koymak geleceğe yönelimlerin önünü açabilecek bir reçete olarak aslında gözüküyor. Bu sorunun bir boyutu. Gerçeklikle ilgili boyutunda ise ben biraz daha aslında Çok daha fiziksel gerçekliğimize, daha doğrusu aslında bedensel gerçekliğimizle ilgili bir tartışmanın içine doğru çekiliyorum orada. Çünkü yani bedenle teknolojinin çok kuvvetli bir kesişimi var. Tarih boyunca aslında bu ortaya çıkan bütün özellikle iletişim teknolojileri özelinde tüm yeni teknolojiler hani başlangıçta çığır açıcı bir nitelikte dünyayı toplumsal, kültürel, sosyal olarak çok kökten değişime sürükleyebilecek nitelikte teknolojiler ve yenilikler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak belirli bir süre sonra gözlemleyebildiğimiz çeşitli yan etkiler gözlemlemeye başlıyoruz. Ve bu etkiler aslında doğrudan insanın bedensel varoluşuna dair de etkiler. Bizim dünya ile kurduğumuz gerçeklik ilişkisinde aslında çok merkezi konumda olan bedensel bir varoluşumuz da var. Dünyaya dokunduğumuz, dünyayı çeşitli algı yollarıyla deneyimlediğimiz bedensel gerçekliğimiz teknolojiyle çok birebir iletişim içerisinde. Bunu bugün hepimiz deneyimliyoruz, kullandığımız bütün aletlerde. Ve aslında bu teknolojik aletlerin gitgide insan bedenini kuşatan bir hatta ilerlediğini gözlemliyoruz. Gitgide insan bedenine dahil olan ve aslında insan bedenini biraz da belki transhümanist iddiaları da destekleyecek bir biçimde insanı bildiğimiz anlamıyla bu organik varoluşundan daha inorganik ve organik karışımı bir varoluşa sürükleyen bir hat üzerinde. Dolayısıyla gerçeklikle ilgili algımız da burada topyekün bir değişime uğrayabilir. Burada da aslında benim güncel çalışmalarımı da devam ettirdiğim daha hani ve gitgide ivmesi de artan özellikle bu artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, hatta bir şemsiye terim olarak karma gerçeklik teknolojileri bildiğimiz anlamıyla dünyayı yeni bir gözle görmemize olanak sağlayacak gibi gözüküyor. Burada da tam da aslında yine internet vasıtasıyla gelişen bu büyük verinin bizim mevcut hani organik görümüzün içine dahil olması var. Yani muhtemelen çok kısa bir süre sonra etrafımıza baktığımızda hani şu an başka aygıtlar vasıtasıyla ulaşabildiğimiz verileri kendi görümüzün olağan bakış açımızın içine dahil ediyor olacağız ve aslında bu bizi gerçeklikle ilgili çok daha derin sorgulamaların da içine itecektir diye düşünüyorum.
Peki, keyifli ve bilgilendirici sohbetiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Yani biraz kısa zamanda böyle çokça faydalanabileceğimiz konulardan bahsettiniz.
Ben teşekkür ederim. Umarım ilgili insanlar açısından ilgi çekici olur. Onları daha fazla alanda araştırma yapmaya, okuma yapmaya, belki işte bu alanda henüz özellikle teknoloji felsefesi özelinde konuşuyorum. Türkiye'de kaynaklar hala çok az, birçok dilden çevirilerin yapılmasına da çok ihtiyaç var. Bu alanda insanları teşvik eder ve bir fayda sağlamış oluruz diye umuyorum.
Teşekkürler. Reflektif Dergi'nin bu programını şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin web sitesinde açık olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.